Anadolu Yollarında.
Anadolu Yollarında programından merhaba sevgili dinleyiciler. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu haftaki programımızda Silifke gezimizin 4. ve son bölümünü dinleyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri Mersin'in Silifke ilçesi. Torosların eteğinde tarihin, kültürün, denizin, güneşin, yemyeşil dağların ve obaların diyarı. Mersin'in bu güzel ilçesini programımızın bu bölümünde de yöre insanının anlatımıyla tanımaya, anlamaya devam edeceğiz. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi Silifke'deyiz. Sevgili dinleyiciler, Silifke Kent Konseyi Başkanı Rıfat Karaduman'la birlikteyiz. Merhaba efendim.
Merhabalar efendim, merhabalar.
Silifke, siz neler söylersiniz?
Valla ben gelen giden arkadaşlarımıza, karşılaştıklarımıza Silifke'yi 3 günde gezemeyeceklerini, bir seyahat için, hele hele tarihi eserler için 3 günün yetmeyeceğini söylüyorum. Şaşırıp kalıyorlar. Hatta Ege bölgesinden arkadaşlarımız geldi. Onları birkaç gün gezdirdim. Giderken son sözleri şöyleydi: abi, bizim oralardan çok daha güzel cümlesiyle ayrıldık birbirimizden. Şu anda Silifke'nin turistik envanterini, tarihi listesini çıkarıyoruz. Halen envantere girmeyen eserlerimiz var. Bu arada kale kazısı yapılıyor. Kalenin içerisinde 300 civarında ev, 2 tane cami, toplam 11 dönüm arazisi var Silifke Kalesi'nin. Silifke Kalesi tabi binlerce yıllık geçmişi olan bir kale. Sadece oranın gezilmesi bile insanları heyecanlandırıyor ve emsallerinden farklı olduğunu orada görebiliyorlar. Zaten oraya çıktıkları zaman tarihi kent Silifke'nin manzarası, kuş cenneti, Göksu Deltası ve Kız Kalesi'ne kadar, 27 kilometre ötedeki Kız Kalesi'ne kadar Silifke Kalesi'nden panoramik olarak görmek mümkün. O bakımdan her arkadaşımıza, her dostumuza Silifke'yi övünçle tavsiye edebiliriz.
Silifke birçok değeri, birçok zenginliği bünyesinde barındırıyor. Ama yeterince hak et değere ulaşamadı diye düşünüyoruz. Neden acaba?
Doğru söylüyorsunuz. Bu konuda biz de aynı yarayı taşıyoruz ve bundan kurtulmak için turizm çalıştayları tertip ettik. Şu anda Mersin'de de ikinci turizm çalıştayını yaptık. Ve burada Silifke'nin önemi Büyükşehir Belediyesi'nce de kavrandı. Bu bakımdan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz, Silifke'deki kazılara, yüzey araştırmalarına ve kurtarma kazılarına ciddi destekler vermeye başladı. Bu açıdan düşündüğümüz zaman yakın zamanda daha tanınır, daha bilinir bir merkez olmayı düşünüyoruz, hedefliyoruz. Geçenlerde GAP gazetecileri ve yazarları şehrimizdeydi. Onlarla 3 gün beraber olduk. 3 gün içerisinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki gazete ve televizyonlarda, ulusal yayın yapanlar da dahil, belgesellerimiz yayınlanmaya başladı. Şu anda o arkadaşlarımızın seyahatiyle ilgili yazılarının falan bana dönüşü başladı. Hem sosyal medyada hem internet ortamında takip ediyorum. Yüzlerce Silifke ile ilgili ve Silifke'yi hayranlıkla anlatan yazılar yazmış. Arkadaşlarımız etkilenmiş. Gerçekten oradan, o bölgeden gelen arkadaşlarımız da kadim kentlerden geliyorlar. Urfa gibi, Diyarbakır gibi. Yani tarihi eserlere falan yabancı değiller. Ancak Silifke'deki eserleri gördükleri zaman onlar da hayranlıklarını gizleyemediler.
Belki de bu bölgeyi bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Doğu Akdeniz'i, Adana, Mersin, merkez ve ilçelerle birlikte bir bütün olarak çalışmak ya da bir bütün olarak tanıtımı yapmak gerekiyor diğer bölgeleri. Siz bu konuda çok yoğun olduğunuzu söylediniz. Doğu'da olsun, Güneydoğu'da olsun. Keza Ege'den, Akdeniz'den konuklarınız geliyor. Onları burada ağırlıyorsunuz. Tanıtım için elinizden geleni yapıyorsunuz. Tabii ulaşım da önemli. Biz yurt dışına yayın yapıyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Silifke'ye gelmek istediklerinde Adana havaalanı var. Oraya gelecekler. Oradan buraya ulaşım sağlanabiliyor. Sonra yine Antalya, Mersin-Antalya arasında yeni bir yol çalışması var. Bu da oldukça kolaylaştıracak ulaşımı. Ankara'ya da çok uzak değil.
Şimdi Adana havaalanına inen misafirlerimiz Kız Kalesi ve Narlıkuyu'ya kadar geliyorlar. Zaman yetmediği için oraları gezip sanki Silifke sadece cennet, cehennem, Narlıkuyu, balık ve astım mağarasıymış gibi bir algıyla dönüyorlar. Halbuki 5-10 kilometre daha gelmiş olsalar burada konuşmamın başında söylediğim 2-3 günlük geziyi de yapabilecekler ve daha da fazla turizm anlamında bilgi ve görgülerini ve deneyimlerini arttırabilecekler. Şimdi tabii ulaşım ve tatil yapan insanın zamanının kıymeti de dikkate alındığı zaman ulaşımın önemi kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ama şu anda Mersin milletvekillerinden sayın geçmişteki Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan'ın yatırımlardan sorumlu başbakan yardımcısı ve devlet bakanı olması bizi bir hayli ümitlendiriyor. Bizzat görüşmelerimizde hem Çeşmeli'den Taşucu'na kadar olan otobanın devam edeceğini, duble yol eksiği kalmayacağını 2016 yılı içinde, zaten Karaman'dan Mut'a kadar duble yol tamamlanmıştı. Sadece Mut'la Silifke arasında 60 kilometrelik bir kısım var. Oradaki duble yolda tamamlandığı zaman daha da kolaylaşacak. Yine ayrıca bizim de hasretle beklediğimiz Antalya yolu şu anda bugüne kadar 8,5 saatlik bir yol iken yapılmakta olan 21 tünel bittiği zaman 3,5 saate inecek. Bu 3,5 saat tabii gelenler için gayet güzel bir kolaylık olacak. Şu anda önemli bir kısmı tamamlandı. Diğer çalışmalar devam ediyor. Şu anda bile 5-6 saatte gelinip gidilir şekle geldik Antalya arasında. Ama söylediğim gibi tüneller hizmete girdiği vakit bu 3,5 saate ineceği söylendi Karayolları Bölge Müdürümüzle görüşmemizde.
Evet, bu saklı cennet herkes tarafından bilinecek, herkes tarafından görülecek ve hak ettiği değere, güzelliklere ulaşacak diyelim. Çok çok teşekkür ederiz biz size.
Ben teşekkür ediyorum. Çünkü bu sadece tarihi güzelliklerle de değil. Biliyorsunuz dünyada, hatta Türkiye'mizdeki meyve sebze yetiştiriciliğinde bütün meyve ve sebzeler bizim burada 20 gün önce yetişiyor. 20 gün önce yetişmesi demek hem köylülerimiz için, çiftçilerimiz için önemli bir katkı, hem de Silifke'nin tanınabilirliği açısından da önemli bir şey. Ankara'daki, İstanbul'daki marketlerde çilek Silifke çileği olarak tabelalara yazılır oldu. Zaten Türkiye'de üretilen çileğin %70'i Silifke'de üretilmekte. Türkiye'nin yaptığı çilek ihracatının da %60'ı bizim buradaki o kokulu, güzel kokulu çileklerimizden olmakta, ihracatın %60'ı. Meyve sebze bakımından da çok önemli bir yere sahibiz. Zaten yoğurdumuzu, folklorumuzu, diğer kültür değerlerimizi anlatmaya gerek yok. O yıllardır biliniyor zaten. O bakımdan Silifke saklı cennet denilebiliyor ama bu saklı cenneti herkesin görmeye imkanı var. Hepsini de misafirlerimizin bekliyoruz. Bu arada insanımızla ilgili de güzelliklerimiz var. Çünkü bu bölgenin insanı yıllardır terörle, kavgayla, gürültüyle hiç aşina olmamış, hepsi uzlaşmacı kimliği olan insanlar. Bu yönüyle de şehrimiz bir huzur dolu bir şehir olarak adlandırılabilir. Ve tabii huzur dolu bir şehirde tatil yapmak da güzel olsa gerek.
Sevgili dinleyiciler, şimdi de Ali Küçük'le birlikteyiz. Kendisi Silifke Turizmini Geliştirme ve Tanıtma Derneği Başkanı, aynı zamanda Taşucu Yatçılar Kooperatifi Turizm Sorumlusu. Merhaba.
Merhabalar, hoş geldiniz efendim.
Çok teşekkür ederiz. Burada yatçılık önemli dediler ve sizi tavsiye ettiler görüşmemiz için. Neler anlatırsınız?
Biz bölgemizdeki bakir koyların, keşfedilmemiş adaların, adalarda yatçılık sektörünü son 10 yıldır sektör haline getirdik. Yeni yeni tanınıyoruz ve bilinenin aksine Bodrum'da, Marmaris'te, Antalya'daki yerlerin dışarısında bizim koylarımız ve adalarımız tamamıyla bakir ve oralardan çok çok daha iyi güzel koylarımız mevcut. Yatlarımız o bölgedeki yatların kalitesinden eşdeğer ve daha fazlasını tamamıyla yerli konseptinde çalışıyoruz bu bölgede. Bölgemizde Mersin, Doğu Anadolu'ya, İç Anadolu'ya en yakın deniz olarak ve bu en yakın deniz sebebiyle de yatçılık sektörü çok hızlı bir şekilde gelişiyor bölgemizde. Ve tamamıyla sevilen bir aktivite haline geldi. Turlarımız sabah 10'da başlıyor, akşam 6'da bitiyor. 4 yerde yüzme molası veriyoruz. Eğlence, müzik, animasyon, köpük partisi, davul şovu şeklinde. Öğle yemekte yöreye has dalyan balıklarından levrek ya da çupra ikram ediyoruz. Balık yemeyenlere tavuk ya da köfte gibi seçenekler mevcut. İkindin karpuz ikram ediyoruz. Dilerlerse Adana, Karaman, Konya, Mersin bu bölgelerden servislerle alıp yine servislerle bırakıyoruz. Böyle organizasyonlarımız da var. Ve burada büyük bir sektör haline geldi. Yatçılık aynı zamanda Mersin turizmi için çok önemli. Bölgede yapılan tek tur veya tek aktivite olarak değerlendirebiliriz. Bölgemizde rafting de mevcut ama yatçılık çok gelişmiş. Ama Antalya'nın aksine o bölgelerdeki gibi cip safari veya köy safarileri gibi çok yüksek aktivitesi zengin bir yer değil. Biz bu aktivite zenginliğini yatçılıkla sağlıyoruz.
İlgi var dediniz. Tabii çok şanslılar Adana'da, Karaman'da, Mersin'de yaşayanlar da sizler sayesinde buraya gelip yat turizminden de faydalanabilecekler. Başka nerelerden geliyorlar? Bu bölge daha çok Silifke yurt içi turistleri ağırlıyor oldukça fazla. Hangi şehirlerden, hangi illerden geliyorlar, kimleri ağırladınız diye sorsak?
Şöyle, Türkiye haritasını ikiye katlayıp doğusunda kalan bölgedeki bütün illerden yoğunluklu müşteri portföyümüz. Tabii ki bu İç Anadolu, İstanbul, Ankara'dan da gelen müşterilerimiz var. Yabancı müşterilerimiz boyutunda da bölgeye yerleşmiş Belçikalılar, Ruslar, ev almış olan Belçikalı Ruslar, Hollandalılar, Almanlar mevcut. Şu anda Mersin turizminin %10'unu yabancılar, %90'ını yerli turizm olarak ve Silifke'de özellikle de istatistikler bu yöndedir. İller bazında gelirsek Antep, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Karaman, Nevşehir, Niğde, Malatya, Elazığ yoğunlukta bu bölgelerden geliyor müşterilerimiz, misafirlerimiz. Daha çok dediğimiz gibi bir Antalya, bir Bodrum yerine Doğu senteziyle gerçek Yörük kültürünü benimsedikleri için ve burada çok rahat ettikleri için Silifke'mizin güzel insanlarının, güler yüzlü, sıcakkanlı insanlarının ağırlamasıyla o bölgedeki müşteriler, misafirler bizi tercih ediyor.
Kiminle görüşsek, tabii kendi uzmanlık alanlarının dışında yaşadıkları şehirle ilgili düşüncelerini de almak istiyoruz. Siz bir cümle, iki cümle bahsettiniz. Kültürle birlikte harmanladınız. Size de soralım. Silifke,
Nasıl bir yer? Buralısınız. Evet. Burada yaşamaktan memnun musunuz? Hoşnut musunuz? Neler anlatırsınız Silifke ile ilgili?
Şimdi bir başkanımız vardı. O Silifke'yi sabahı güzel Silifke olarak başlardı. Artık günün her saati Silifke'miz, o kadar güzel ki. Ben sırt çantasıyla 47 ülkeyi gezdim. Sırt çantacı gezginciyim. Ve 8 yıl önce babamın memleketi doğduğum yere geri döndüm ve buraya yerleştim. Ve burada tamamıyla sakinlik ve dinginliği yakaladığımı hissediyorum. Bir cümleyle anlatmak istersem, gözümü kapatıp gözümü açtığımda her şeyi bulabildiğim bir yer. Her şeyi ayaklarımın altında, ellerimin altında hemen yakalayabildiğim, bulabildiğim yerdir Silifke. İstediğim an 15 dakikada karı, yaylayı yaşayıp 15 dakika sonra da denizi yaşayabiliyorum burada. Trafik yok, sakin. Bütün tarım, yiyecek, içecek, her şey organik. Havası çok temiz. Bizim meşhur Silifke Poyrazımız var. Ve bu ara ara esip havadaki mikropları ve kötü havayı götürüp her zaman için temiz hava vardır. Sabahı güzel Silifke'ye herkesi bekliyoruz.
Sevgili dinleyiciler, Silifke Turizmini Geliştirme ve Tanıtma Derneği Başkanı, Taşucu Yatçılar Kooperatifi Turizm Sorumlusu Ali Küçük'le birlikteydik. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Yurt dışında şu anda bizi dinleyen vatandaşlarımıza sesinizi ulaştırma imkanını verdiniz bize. Silifke'yi anlatma, tanıtma, yatçılığı anlatma fırsatını verdiniz.
Yeniden söylüyorum, Silifke'nin yoğurdu türküsüyle başlar Silifke'miz. Çileği, kekliği, denizi, dalyanı, mavi yengeci. Yani bir coğrafya kitabında olması gerekenden daha fazlası bulunan ilçemiz. Gelin siz de bu zenginlikleri, güzellikleri, keşfedilmemiş bakir koylarımızı, adalarımızı, yaylalarımızı bizimle beraber keşfedin. Bizler geldiğinizde veya daha önce aradığınızda sizler için gönüllü rehber olmaya hazırız. Herkesi Silifke'mize bekliyoruz.
Sevgili dinleyiciler, Silifke çok köklü bir tarihe, geçmişe sahip ve birçok medeniyeti de bünyesinde barındırmış. Şimdi bu konuya değineceğiz. Öğretim görevlisi İshak Kozak'la birlikteyiz. Kendisi arkeolog. Merhaba efendim.
Merhaba efendim, hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederiz. Sizi arkeolog dedik ama burada çok önemli çalışmalarınız var. Önce neler yapıyorsunuz? Ondan kısaca bahsedelim dinleyicilerimize.
Efendim, ben öncelikle Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Üssü Okulu'nda görev yapmaktayım. Ama Silifke Kalesi, Selçuk Üniversitesi tarafından yürütülen Silifke Kalesi kazısında kazı başkan yardımcısı, basın yayın ve halkla ilişkileri koordinatör olarak görev yapmaktayım.
Köklü bir tarihe sahip dedik. Günümüzde de çok değerli, önemli kazılar, bulgular elde ettiniz, öyle değil mi? Çok da harap olmuş bir durumda değil diye düşünüyoruz.
Muhakkak, ama isterseniz şöyle yapalım, genel anlamda bölgenin tarihine bir değinelim. Sadece Silifke Kalesi kazısıyla burada şey kalmayalım. Anadolu'ya antik çağda Asya Minor, Küçük Asya adı veriliyordu ve bu Anadolu'nun bölgeleri vardı. Bu bölgelerin içerisinde doğusunda Kommagene, efendim kuzeyinde Kapadokya, İzaura veya daha ileride Pisidya, Karya gibi bölgelerin de olduğu Akdeniz'in doğu kısmındayız ve içinde bulunduğumuz yer Kilikya bölgesi. Kilikya bölgesi Doğu ve Batı Kilikya diye ikiye ayrılıyor. Doğu'da aşağı yukarı Hatay'dan, Batı'da Alanya'da Korayzan Burnu'na kadar uzanan bir bölge. Aşağı yukarı içinde bulunduğumuz Silifke'nin hemen doğusunda bulunan Lamos çayından itibaren de Doğu tarafına Kilikya Pedias, yani ovalı Kilikya, Batı tarafına da Taşlık Kilikya, Kilikya Trakya diyoruz. Biz şu an Kilikya Trakya sınırları içerisindeyiz. Bulunduğumuz şehir ise Seleukia et Kalikadnos. Büyük İskender'in Anadolu seferinden sonra ve ölümünden sonra özellikle imparatorları tarafından ele geçirilen yerler paylaşılıyor. Onun imparatoru olan Seleukos Nikator da İskender'in ölümünden sonra gelip esasen daha önceden görmüş olduğu Holmi, bugünkü Taşucu'nda bulunan Holmi antik kentini getiriyor buraya korsan saldırılarından korumak amacıyla ve şimdiki Göksu adını verdiğimiz nehrin o dönemdeki ismi Kalikadnus, Seleukia et Kalikadnus diye Kalikatmus Nehri kenarındaki Seleukos'un şehri anlamında Seleukia isminde bu şehri kuruyor. Silifke'nin kuruluşu bu şekilde başlıyor. Geçmişte tabii ki bu bölgede yaşantıların olduğunu biliyoruz. Özellikle Silifke Kalesi'nde yaptığımız kazılarda yaşayan bir kale burası. Orta Çağ'dan itibaren kullanılmış, Selçuklu'da, Osmanlı'da kullanılmış, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde uzun uzun buradan bahsediliyor. Ve hatta bir camiden bahsediliyor, evlerden, konutlardan bahsediliyordu. Biz yaptığımız kazılarda kale içerisinde, yıkıntılar içerisinde bu camiyi çıkarttık geçtiğimiz yıllarda. 5 yıldır aşağı yukarıda kazı yapmaktayız. Selçuk Üniversitesi Tasarım Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Boran Başkanı'nda kazılarımız yapılmakta. Ve kazıların bize verdiği bilgiler bölgede yerleşimin düzenli ve sürekli olduğu, özellikle çevremizde Taşlı Kilikya olarak bilinen bölgemizde önemli kentlerden Diyokazira yukarıda, Olba şehrinin, Helenistik dönemdeki Olba'nın tapının merkezi olan Diyokazira, sonra Uzuncabırç olarak şu an bilinen kent Roma döneminde önem kazanıyor. Hemen doğusunda Korikos, şimdiki Kız Kalesi, Kanitelis, Kanlı Divane ve yine içinde bulunduğumuz Seleukia et Kalikatnos şehri, batıda Kelenderis, antik limanında bulunduğu yer. Bu antik kentlerimize baktığımızda son yıllarda özellikle de Bizans dönemine ait eserlerin yoğun bir şekilde yer aldığını görmekteyiz. Daha önce Pagan dönemine ait tapınakları, Uzuncabırç'ta özellikle Şans Tapınağı'nı, Zeus Tapınağı'nı görmekteyiz. Silifke'nin içerisinde Zeus Tapınağı'nı görmekteyiz ama Hristiyanlık öğretisinin bölgede yapılmaya başlamasından sonra bölgede Hristiyanlık yapıları, Bizans dönemine ait yapılar daha bir ön plana çıkmaya başlıyor.
Evet, yani buraya geldik hocam, yazın geldik, denize girdik, güneşlendik, işte yaylaya çıktık, kültür turuna çıktık. Ama birazcık da dedik ki biz arkeolojik kalıntılara da önem veriyoruz, merak içerisindeyiz. Gezelim dedik, buraya geldik, bolca gördük. Anlatımlarınızdan bunları da anlıyoruz. Camiler var, kiliseler var, daha neler var?
Tabii ki turistik anlamda baktığımızda bölgemiz çok önemli bir destinasyon alanı ve büyük tur operatörlerinin geçtiğimiz yıllarda uzun dönem bu bölgeleri programlarına aldığını biliyoruz. Ben özellikle de otelcilik bölümünden, turizm sektöründen gelmiş bulunmaktayım üniversitemize. Ve Cennet Cehennem Çöküğü, hemen deniz kenarında bulunan Üç Güzeller Mozaiği ve yine Kanlı Divane adını verdiğimiz ören yerlerimiz, Korikos, denizdeki kız kalemiz ve kıyıdaki kalemiz, yukarıda bahsettiğimiz Uzuncabırç'ın hemen doğusunda Olba yerleşim merkezinde akvadükleri, büyük nimfeum anıtı sal çeşmemiz, nekropolümüzle beraber Tanrı İmparator'un kenti adını verdiğimiz Diyokazira'da büyük boyutlu antik dönemin yapılarının büyük bir kısmını ayakta görmekteyiz. Silifke'nin içerisinde ise keza taş köprü Roma dönemine ait, Vespasyan döneminde yapılmış olan Roma köprüsünü görmekteyiz. Her ne kadar bölgemizde daha geç dönemlerde Osmanlı Selçuklu döneminde bir yerleşim olmuş ise de o dönemlere ait yapı kalıntılarına çok fazla rastlamaktayız maalesef. Ama Roma, Helenistik ve Bizans dönemi yapıları, özellikle de Hristiyanlık döneminde Aya Tekla Kilisesi buraya yapılıyor ve 13-14 Eylül'de her yıl burada yortu yabancılar için kutlanıyor ve ziyaret açısından büyük bir ziyaret potansiyeli var bahsettiğimiz yerlerin.
Meraklılar, ilgililer buraya gelecekler, görecekler. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık.
Silifke Belediyesi Kültür Müdürü Üstün Zaim'le birlikteyiz.
Merhabalar, Silifke Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Üstün Zaim ben. 2 yıldır bu göreve devam ediyorum.
Ve siz aynı zamanda halk oyunları eğitmenisiniz.
Halk oyunları usta öğreticisiyim, eğitmeniyim. Yarışmalara, festivallere ekip de hazırlayıp ekiplerimizle götürüyoruz. Silifke Belediyesi Halk Oyunları grubunun da ayrıyeten de usta öğreticiliğini, antrenörlüğünü yapıyorum. Bu sene de Türkiye finaline kadar ekibimizi taşıdık. Silifke'mizi halk oyunları adına tanıtmaya çalıştık.
Geçmişte de çok çok önemliydi. Günümüzde de hala önemli. Dünyanın dört bir tarafına neredeyse gitti Silifke halk oyunları ekipleri. Farklılıkları vardır, özellikleri vardır diye düşünüyoruz. Yurdumuzun dört bir tarafındaki halk oyunlarımız gerçekten birbirinden çok güzel. Bunu düğünlerimizde görebiliyoruz. Kültür Bakanlığı'nın etkinliklerinde görebiliyoruz. Sadece yerel değil, devlet bazında da etkinliklerde görebiliyoruz. Yine devletin desteklediği Turizm Bakanlığı'nda, turizm haftalarında her yerden, Ege bölgesi olsun, İç Anadolu bölgesi olsun, Karadeniz olsun, birbirinden güzel. Silifke de güzel ve kendine has özellikleri var.
Evet, bizim Silifke yöremizin müziklerinin ve halk oyunlarının tanınmış olmasının asıl nedenleri çok eskiye dayanır. Eski üstadlarımız, eski büyüklerimizin yazdığı, oynadığı oyunların ve oynanma şekilleri, oyunların iki dörtlük olması en önemlisi. Yani Türkiye'nin her yerindeki insanların bizim müziğimize kalkıp yöre figürüyle oynamasa bile normal bir düğünde oynar gibi oynayabilmesidir belki de biraz da cezbeden insanları. Eskilerimiz işte bir Memile Osmanlar, bir Badal Aliler, bir Özcan Seyhanlar, Cavit Erdenler. Ha, bu insanların dünya çapında dereceler almışlardır. Ekiplerle gitmişlerdir. Dünya birincilikleri almıştır Silifke'yle. Tabii ki o zaman gerçek anlamda amatör ruhla yapıldığı dönemlerde böyle dünya birinciliklerimiz, Türkiye çapında birinciliklerimiz, ulusal basında yer alması 60'lı 70'li yıllarda müthiş bir ses getirmiştir Silifke halk oyunları. Halk oyunlarımızın da burada asıl işlenen tema genelde mesela Silifke'nin yoğurdu türküsü çok bilinir. Oyunumuz çok bilinir. Yoğurt üzerine yakılan bir türkü olması belki de çok dikkat çekiyordur. Dediğimiz gibi ezgisi de ritmi de çok güzel olduğu için biraz da çok dikkat çeker. Mesela bir Hamçökelek hem sözleriyle olsun, şarkının, türkünün içerisindeki sözleriyle olsun, hem de oyunuyla olsun, hem ritmiyle olsun yine dikkat çekiyor. Orada mesela bir erkeğin iki hanımının olması, iki hanımından arasındaki çekişmeyi bir türküleştirme, türkü haline geldikten sonra hem izleme zevki, seyir zevki çok güzel oluyor, hem de dinlerken de insanı bir tebessüm ettiriyor. Yani yöremizin müziklerinin geneli böyledir. İki dörtlük olanları, dediğim gibi tabii ki daha birçok oyunumuz var bizim. Yani 30'a yakın oynadığımız oyunlarımız var ama tabii ki bir kısmı çok bilindik müzikler bunların. Biz de bunlar üzerinde diğerlerini de tanıtma adına yeni dönemde daha farklı çalışmalar yapıyoruz. Şöyle, zaten Halk Oyunları Federasyonu'nun yarışmaları, Milli Eğitim'in yarışmaları oluyor. Biz federasyon yarışmalarına giriyoruz belediye kulübü olarak. Burada bizim unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızla bu yarışmalara girip kayda girmesini sağlıyoruz. İki tane çok bilindik oyunumuzla giriyoruz ama iki tane de her yıl farklı, hiç bilinmeyen, Silifke'nin hiç böyle de bir oyunu mu varmış, böyle bir müziği mi varmış gibi oyunlarıyla yarışmaya giriyoruz ve kayda aldırıyoruz bunları. Ki federasyon arşivlerinde, milli eğitim arşivlerinde bulunsun. Bundan sonra kuşaklara da aktarılması adına sadece Silifke içerisinde değil de Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da antrenör arkadaşların bunlara ulaşıp belki de yani Silifke yöresinde bu oyunların da unutulmaması, bu yöre müziklerinin de unutulmaması adına çalışmalar yapabilir diye ümit ediyoruz. Bunun için de biz böyle bir çalışmalarımız var. Bazı da arşivlerden bulmaya çalıştığımız gerçekten unutulmuş Silifke türküleri var. Yani Silifke yöre müzisyenlerinin bile unuttuğu bir türkü bulduk. Biz mesela bunun üzerinde çalışıyoruz şimdi. Bunu da direkt yarışma oyunu olarak hazırlayıp onu da arşivlere girmesini, onun da Türkiye çapında duyulmasını, görülmesini istiyoruz. Böyle çalışmalar yapıyoruz halk oyunlar adına.
Silifke Belediyesi Kültür Müdürü Üstün Zaim, çok çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Yine bekleriz.
Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızda da Mersin'in Silifke ilçesindeydik ve Silifke'ye ayırdığımız son bölümü dinledik. Programımızı Türkiye'nin sesiradyosu.com adresinden programlar bölümü, Anadolu Yollarında podcast adresinde tekrar dinleyebilirsiniz. Anadolu Yollarında Facebook adresinde de fotoğrafları görmeniz mümkün. Ben Sultan Yanmaz, hepinize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Hoşça kalın. Yeah.
Anadolu yollarında.